Ayrım 4, sayfa 51. 3. Kurtuluş. Genç Musevi satıcı caddenin soğuk kaldırım taşlarında hızla yürüdü. Moshe Eskenazi ince çoraplar, iç çamaşırları ve diğer fabrika numuneleriyle dolu siyah çantasını Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir dükkandan diğerine giderken yanında taşıyordu. Birden durdu. Tam gözünün önünde ayağının altında bir cüzdan duruyordu. Almak için durdu. Sanki birisi yeni düşürmüş gibi iyi durumda ve ellenmemişti. Cüzdan para doluydu. 1943 yılında Bulgaristan'da ailesini geçindirmek için koşuşturan bir satıcı için ufak bir hazineydi. Savaş sırasında Moshe gibi adamların ailelerinin güvenliğini temin etmeleri çok daha zorlaşmıştı ve bazı adamlar için beklenmedik şeylere karşı koymak olanaksızdı. Moshe tereddüt etmedi. Kendisi için mümkün olan tek kararı verdi. Cüzdanı polise götürmek dünyada yapılacak en doğal şeydi. Polis karakolunda görevli polis memuru kolu sarı yıldızlı satıcının getirdiği içeriğine hiç dokunulmamış cüzdan karşısında çok şaşırmıştı. Diğer polis arkadaşlarına danıştı ve çok geçmeden Moshe karakolun daha kıdemli bir memuruyla tanıştırıldığı başka bir ofise gönderildi. Memur olan dışı ziyaretçisine merakla baktı. Moshe kısa ve bodur, siyah saçları, kalın kaşları ve açık, sabit bakışlarıyla orada duruyordu. Çok geçmeden satıcı ve kıdemli polis kendilerini derin bir sohbette bulmuşlardı ve gelecek günlerde arkadaşlıklarını daha da ilerleteceklerdi. Bu öyküyle büyüyen Moshe'nin kızı Dalia 1943'te daha doğmamıştı. Bu konuşmaların içeriğini hiçbir zaman duymamıştı. İki adam savaş hakkında mı konuşmuşlardı? Bulgaristan'ın Nazilerle işbirliğini mi yoksa ülkenin Yahudilere karşı tutumunu mu tartışmışlardı? Bunu bilmiyordu. Ama bir noktada polis memuru bir devlet sırrını vermeye karar vermişti. Yahudileri çok kısa bir zaman içinde ülke dışına sürme planları var demişti Moshe'ye. İşlerini düzene koy. Aileni al ve buradan git. Memurun bu bilgisi her ne kadar biraz eksik olsa da bu bilgi kıdemli bir Bulgar yetkilisinden gelmişti ve Moshe'nin başka uyarıya ihtiyacı yoktu. Erkek kardeşi Jack şehri çoktan terk etmişti ve tepelerdeki komünist direnişçilere katılmıştı. Moshe'nin böyle bir niyeti yoktu. Ama birkaç gün içinde o ve karısı Solya eşyalarını toplamış ve doğuya, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Sliven'deki aile evine gitmişlerdi. Burada güvende olacaklarını umut ediyorlardı. 1943'ün başlarında Bulgaristan, merkezdeki güçlerle işbirliğinde olan bir krallıktı. Hitler, Güneydoğu Avrupa'ya ulaşmış, Balkanlara kadar ve doğusunda Karadeniz ve güneyinde Türkiye ve Yunanistan'ın bulunduğu 3. Boris'in krallığının ötesine yayılmıştı. Geçen 2 yıl içinde Boris'in hükümdarlığında Moshe, Jack ve Solya'nın kuzeni Yitzhak Yitzhaki gibi eli ayağı tutan Musevi erkekler, komünistler ve diğer muhaliflerle birlikte İtilaf kuvvetlerine savaş makinelerine yakıt yüklemek için yollar ve demir yolları inşa ederek daha sıcak ayları çalışma kampında geçirmişlerdi. 1943'ün başlarında Avrupa'nın başka yerlerinden sınırları geçen korkunç öykülerin rüzgarıyla birlikte Bulgaristan'daki Yahudiler gittikçe daha huzursuz oluyordu. Zaten ülkedeki 47 bin Yahudinin hakları yayılan Almanya'nın Nürnberg yasalarının kuralları kapsamında yok edilmişti. Moshe, Solya ve ailesi o zamanlar bilemezlerdi. Hatta genç bir çift olarak bile Bulgaristan'ın Güller Vadisi'ni ve Sliven'in dağlarını geçerken Yahudilerin ülkesinin kaderini belirleyecek duygusal olaylar dizisinin gözler önüne serileceğini bilemezlerdi. 1943 Mart ayının başlarında sıradan vatandaşların hareketi bir avuç politikacı ve dini lider Bulgaristan'ın yönünü değiştirecekti. Bu olaylar dizisinin merkezinde tüm ülkenin genelindeki Eşkenazi ve ailesi gibi ufak Musevi toplulukları olacaktı. Esas oyuncular, batıda Makedonya sınırındaki bir demiryolu kasabasından ve dondurucu bir Mart sabahında şehrin Yahudilerinin erkenden toparlanmaya başladığı Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri Plovdiv'den gelecekti. 9 Mart 1943'te gece yarısından biraz sonra Plovdiv şehrinin hahamının kızı ailenin küçük odasında Jack London okuyordu. Annesi ve babası uyumuştu ve ev sessizdi. Kapı zili çaldı. Suzanna, üniversiteye gidip astronomi okumayı planlıyordu. Bu, Bulgaristan'da Yahudiler için hayat değişmeden önceydi. Babası bir cenazeye başkanlık ederken, gece sokağa çıkma yasağına yakalanmamak için, acele ederken sadece 10 dakika eve geç geldiği için hapsedilmeden önceydi. Şimdi Suzanna, Bulgaristan'ın yeraltı antifaşist hareketinin bir parçasıydı. Yasa dışı genç işçiler örgütüne katılmıştı ve partizan direnişçiler arasından arkadaşları vardı. Acı soğukta Rodop dağlarında 5 atarlı Avusturya yapımı tüfekleriyle dolaşıyorlardı. Suzanna ve kız arkadaşları kaçırma ve hasar verme görevlerine meyilliydiler. Yoldaşları bir deri fabrikasını yakmak veya Almanya için konserve sebzelerini hazırlayan hattı sabote etmek istediklerinde Suzanna gözcülüğe kalıyordu. Geceleri şehirde antifaşist bildiriler yapıştırıyordu. Savaşı durdurun, Almanlar dışarı, iş istiyoruz. Bu görev genellikle erkek kadın çiftlerle yapılıyordu. Böylece polisler, işbirlikçi suikastçiler geçerken görevlerini gizlemek için birbirlerine sarılabiliyorlar ve öpüşebiliyorlardı. Evde Suzanna yazılı kağıtları harika bir yerde saklıyordu. Babasının İncil'inin arasında. Suzanna, kapı girişinde şişman fırıncı Totka'yı gördü. Suzanna uyarılmıştı. Totka, aynı zamanda Plovdiv polislerinden birisinin karısıydı. "Git babanı uyandır," dedi kadın. Bir dakika sonra sakallı, yumuşak yüzlü haham pijamalarıyla gözüktü. "Biraz sonra seni ve aileni tutuklamaya gelecekler," dedi polisin karısı. "Altınını bana ver, saklarım ve sonra sana geri veririm." "Eğer altınımız varsa bizimle yanar," dedi babası. Suzanna bunun ne demek olduğunu biliyordu. Babası, Nazi Almanyası'nda duyulan hikayeleri ona anlatıyordu. Totka gitmişti. Bir saat sonra, sabahın ikisinden biraz sonra kapının zili bir kez daha çaldı ve Suzanna karşısında siyah çizmeli ve parlak gümüş düğmeli, mavi kumaş paltolu bir polis buldu. Polis, beharlara birkaç parça eşyalarını toparlamaları ve Musevi okulun arka bahçesine toplanmaları için 30 dakika süre verdi. Burada sonraki emirleri bekleyeceklerdi. Suzanna'nın annesi şoka girmişti. Birkaç ceket ve bir parça ekmekten başka hiçbir şeyi toplayamamıştı. Suzanna, erkek kardeşi ve ebeveynleri, Musevi Plovdiv'in kalbi olan dar sokaktan Suzanna'nın kız arkadaşı Esterella'nın Ben Westin'in evinin önünden güçlükle yürüyerek geçtiler. Üniformalı ve sivil bir polis yanlarında yürüyordu. Etraf sessizdi. Yamaca çakılı yerde ayak sesleri vardı. Suzanna, sabahın erken saatinde açık havada asılı büyük ayı ve küçük ayıyı görmek için başını kaldırdı. Büyük Ursa ve Küçük Ursa. Annesi, Suzanna'nın başkentteki iki kız kardeşine neler olduğunu anlatamayacağı için endişeleniyordu. Suzanna, annesini zorlukla duyuyordu. Evi terk etmeden önce babasının söylediği bir şeyi düşünüyordu. "Eğer fırsatını bulursan kaç," demişti haham. Beharlar, Rusya bulvarı olarak bilinen kaldırım taşlı yola gelmişlerdi. Buradaki kilisedeki sobayı yakmak için acele eden Plovdiv'in Ortodoks psikoposunun hizmetlisiyle tesadüfen karşılaştılar. Saat sabahın 3'üne geliyordu. "Bu saatte aileni nereye götürüyorsun?" diye sordu hizmetli hahama. "Lütfen psikopos, Kiril'i uyandır," dedi Benjamin Behar aceleyle. Onu Plovdiv hahamının ve tüm ailesinin tutuklandığını ve Musevi okulun bahçesinde tutulduğunu söyle. Daha birçok Musevi ailenin çok yakında geleceğini sanıyorum. Hizmetli koşmaya başladı. Paltosunun alt kısmı aceleden yalpalanıyordu. Suzanna sanki uçuyormuş gibi görünüyordu. Aynı gün 7 saat doğuda Sloven kentinin tepelerinde Moshe ve Solya sessizlik ve korku içinde bekliyordu. Moshe, Sofya'da arkadaş olduğu polisin uyarısıyla Solya'nın ailesinin yanında güvenli bir yer bulacağını umut etmişti. Bu umutları ailenin Bulgar yetkililerinden aldığı bir mektupla sönmüştü. Solya'nın ailesi 20 kilo yiyecek ve eşya toplayacak ve bir yolculuk için hazır olacaklardı. Nereye olduğu belli değildi ama Avrupa'nın diğer yerlerindeki zalimlikleri bilen Solya'nın bir hayali yoktu. Yıllar sonra Kızılderya'ya olayları anlatırken duyguları aynı canlılığıyla yaşayacaktı. İşte bu sondu. Sliven, Plovdiv ve Bulgaristan'ın diğer kentlerindeki yüzlerce Musevi aile aynı emirleri almıştı. 9 Mart 1943'te Eşkenazilerin, Beharların, tüm Bulgar Yahudilerinin kaderi Avrupa'da geri kalan Yahudilerle aynı olacakmış gibi görünüyordu. Gerçekten en az 2 yıldır anti-Yahudi kanunlar ve Bulgaristan'ın Hitler'le işbirliği olayların bu şekilde olacağını açıkça göstermişti. 1941'de uzun süre İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmaya çalışan Kral Boris sonunda İtilaf kuvvetlerine katılmıştı. Bu, Alman işgalini önlemiş ancak faşist hükümetin oluşmasına neden olmuştu. Yahudileri en çok hakir gören Bulgarlar, onların kaderlerinin amiri olmuşlardı. Ana karakter Alexander Belev'di. Bulgar Milli Faşist Birliği yani Ratnitsi grubunun eski üyesiydi. Belev, Bulgaristan'daki Musevi sorununun en önemli yetkilisiydi. Berlin'e 1935 Alman kanını ve Alman şerefini koruma yasasını ve diğer Nuremberg ırkçı kanunları incelemeye giden Belev'di. Bunlar, Bulgaristan'da 1941'de Milli Savunma Yasası'nın çıkmasına neden olmuştu. Bu ve diğer buna benzer kanunlarla Almanya'daki Yahudilerin yasal hakları kısıtlandıkça, Bulgar Yahudilerine de zalimlikler resmen başlamıştı. Musevi evi tabelasının her Musevi evinin kapısına asılması isteniyordu. Yahudiler sokağa çıkma yasağına uymak zorundaydılar ve politik partilere ve sendikalara üye olmalarına artık izinleri yoktu. Yahudiler, Musevi olmayanlarla evlenemezlerdi. Hava saldırılarında sığınaklara giremezler veya arabaları, telefonları veya radyolara sahip olamazlardı. Sarı yıldız takmaları zorunluydu. Solya'nın kuzeni, kuvvetli, yakışıklı, 20 yaşında olan Yitzhak Yitzhaki, Sırbistan yakınlarında bir çalışma kampına gönderilmişti. Her gün fasulye tayını yiyordu. Bazen sosis ekmek ve kaşkaval. Bulgarların sarı peyniri. Onu ziyarete gelen aile bireyleri tarafından içeri gizlice sokuluyordu veya yerel köylüler bir Musevi mahkum doktorlara tedavi karşılığı olarak bunlardan getiriyorlardı. Mahkumların ve köylülerin yiyecekleri gardiyanlarla paylaşılıyordu. Mahkumlar günlerini kayaları kırarak ve geceleri gaz lambası ışığında evlerine mektup yazarak geçiriyorlardı. Daha soğuk aylarda biraz daha sıcak tutacak giysileri vardı. İlkel şartlarda kısıtlı ilaç olanaklarıyla hastalık sıkça çabuk yayılıyordu. Bir keresinde malaria salgınında mahkumlar bir ev tedavisi denemişlerdi. Kampın yakınlarında yakaladıkları kaplumbağaların kanını içmişler, sonra ateş üzerinde kızartmışlardı. Bu şartlar altında kızarmış kaplumbağalar çok lezzetliydi, demişti Yitzhaki. İlkbaharda mahkumlar bir şov, Offenbach'ın Güzel Helena operatını hazırlamışlardı. Kıdemli Bulgar komutan kampındaki yeteneklerden gurur duyuyordu. Şov için bir sürü memur çağırtmıştı, diye anlatıyordu Yitzhaki. Avrupa'da olanlarla karşılaştırıldığında bizler aslında çok şanslıydık. Kamplarda bazı davranışlar çok kabaydı. Bir yoldaşı istemeyerek bir çadırı ateşe verdiğinde Yitzhaki kurşuna dizilmekle tehdit edilmişti. Bulgaristan, Avrupa'nın diğer yerlerinden gerçekten farklıydı. Tüm hızıyla Bulgar Yahudileri imhaya doğru itilirken bir şeyler onları geri itiyordu. Ana vatanda çok fazla vatansever vardı. Faşist kanunlara güçlü tepkiler gerekirdi. Kanunlar Bulgarların tarihine ve kimliğine aykırıydı. 1492'de Yahudiler İspanya'dan kovulduklarında İstanbul'daki Osmanlı Sultanı İspanya limanı Cadiz'e gemiler gönderip binlerce Yahudi'yi imparatorluk topraklarına getirmişti. İspanya Kralı Ferdinand'ın akıllı olduğu söylenirdi ama hazinelerinin hepsini bana gönderdiği için o bir aptal demişti II. Beyazıt. Kısa zamanda Yahudiler Bulgaristan'da dahil olmak üzere tüm Osmanlı İmparatorluğu'na yayılmışlardı. Burada alçak gönüllü, at arabalı ve sessiz köy köşelerindeki toplumlarda Avrupa'nın diğer yerlerinden daha az antisemitizmle karşılaşmışlardı. 1870'lerde Bulgaristan bağımsızlığı için savaşırken Yahudiler de onlarla Osmanlı boyunduruğundan kurtulmak için vatandaşlarıyla beraber savaşmışlardı. Plovdiv Yahudileri Bulgar devrimi kahramanı Vasil Levski'yi saklamışlardı. Levski, Bulgarların George Washington'ıydı. Bulgar demokrasisi için kendi görüşünü şöyle belirlemişti. Kardeşlik ve tüm milliyetler için tam eşitlik. Bulgarlar, Türkler, Yahudiler vesaire her bakımdan ve her yönden eşit olacaklar. Bu kelimeler daha sonra ülkenin 1879 anayasasında yer almıştı. O zamanlar Avrupa'nın en ilerici anayasası olarak görülüyordu. 60 yıl sonra Alexander Belev, Kral Boris'in faşist hükümeti için anti-Yahudi kanunlarının taslağına yardım edince Bulgar toplumunun hemen hemen her kesiminden protestolar ve uyarılar sel gibi akmıştı. Krala, parlamentoya ve başbakanlık ofisine doktorlar, politikacılar, entelektüeller, terziler, teknisyenler, ayakkabı tamircileri, tütün işçileri, sokak satıcıları ve Bulgar Ortodoks Kilisesi mektup ve telgraf göndermişlerdi. Biz, Plovdiv'den yiyecek işçileri sadece ulusu bölmeye yarayacak, böylesine gerici kanunların var olmasından dolayı şaşkınlık içindeyiz. Biz, Musevi işçilerle yan yana çalışarak ve hayatın adaletsizliğini beraber yaşayan ve Bulgar insanlar için mal üreten tekstil işçileri olarak, Bulgar işçi sınıfının çıkarlarına ve ideallerine karşı olan milli savunma yasasını protesto etmek amacıyla sesimizi yükseltiyoruz. Milli savunma yasasının uygulamakla kimin kazanacağını anlayamadık. Kesinlikle Bulgar zanaatçıları değil. Biz geleneklerin parçalanmasını protesto ediyoruz. Biz Plovdiv'den hamur işçileri derin öfkemizi belirtiyoruz. Bu hesap her zaman Bulgar insanlarının ruhunun bir parçası olan demokrasi anlayışına kesinlikle karşıdır. Bulgar Komünist Partisi, gizli gazetesi ve yeraltı radyo istasyonuyla devamlı uyarılarda bulunuyordu. 50 bin Yahudinin kaderi bizim insanlarımızınkiyle birbirinden ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Eski hükümet bakanları da parlamentoya şöyle yazmışlardı. Zavallı Bulgaristan, biz 7 milyon insanız. Hala ulusal düzeyde hiçbir sorumlulukları olamayan 45 bin Musevi'nin ihanetinden korkuyoruz. Ve onlardan korunmak için olağanüstü kanunları geçirmeye gereksinim duyuyoruz. Ya sonra? Beyler, şimdi karar verin. Anayasamızın ve bağımsızlıklarını savunan Bulgar insanlarının arkasında mı duracaksınız? Yoksa politik çıkarcılarla birlikte ülkemizin hayatını ve geleceğini kazarak yüzünüzü mü kızartacaksınız? Şehirlerde ve kırsal bölgelerde herkes aynı şeyi söylüyor. Keşke Levski nokta nokta burada olsaydı nokta nokta. Bizi kovalar ve düşüncelerinin sadece Bulgaristan adına öldüğü hürriyetin ne anlama geldiğini anlamamızı sağlamak için bizi kamçılardı. Bu yasaya dönük yapılan protestolar, kraldan Musevi sorunu yetkili faşist hükümet memurlarına kadar tüm Bulgar otoritelerine bir uyarı olmuştu. Yahudi milletine yapılan bu kötü davranış fark edilmeden kalmayacaktı. Bu sebeple Bulgaristan'daki Nazi idealistlerinin en ateşli hizmetkarı olan Belev, mümkün olan en çabuk ve sessiz bir şekilde çalışıyordu. Ekim 1942'de Berlin'deki Nazi yetkilileri Sofya'daki ofislerine bir mesaj göndermişlerdi. Lütfen Bulgar hükümetiyle temasa geçin ve yeni Bulgar kurallarıyla madde madde belirlenmiş Yahudilerin boşaltılma sorununu tartışın. Biz bu Yahudileri kabul etmeye hazırız. Musevi sorunu komiseri olarak Belev'in, Yahudilerin eyaletlere veya krallık dışına kovulmalarını görmezden gelme gücü vardı. Ofis için gerekli sermayenin büyük bir kısmı Musevilerin dondurulmuş varlıklarından geliyordu. 1943 yılının Ocak ayında Nazi Almanyası'nın Paris Musevi sorunu sorumlusu Theodor Deniker Sofya'ya geldi. Burada Belev'le Bulgaristan sınırları içindeki 20 bin Yahudinin tahliyesinde birlikte çalışacaktı. Bu birkaç toplu tahliyenin ilkiydi. Bir ay sonra iki adam tren istasyonlarını, parantez içinde Skopje'de 5000 kişi 5 trenle, Dubnitsa'da 3000 kişi 3 trenle, hedeflenen tarihleri, parantez içinde Skopje ve Bitola'da toplanmış Yahudiler 15 Nisan 1943'ten sonra gönderilecekler, istisnaları, parantez içinde bulaşıcı hastalığa yakalanmış Yahudiler dahil değildir, güvenliği, ödemeleri, programları ve pişmanlık taşımayan bir taahhüdü, hiçbir durumda Bulgar hükümeti gönderilen Yahudilerin geri dönüşlerini istemeyecektir, belirleyen Denekır-Belev Anlaşması'nı imzaladılar. Anlaşma bu 20 bin Yahudinin Almanya'nın Bulgaristan'a işgal etmesi için bıraktığı yeni bağımsız olmuş ülkeler olan Makedonya ve Trakya'dan gelmesine şart koşmuştu. Ancak Belev ve Denekır işgal edilmiş bu bölgelerde çok fazla Yahudinin olmadığını fark etmişlerdi. En azından 7500 eski Bulgaristan'dan gelecekti. Eşkenaziler, Beharlar ve diğer Yahudiler yetkililerden emir bekliyordu. 22 Şubat'ta Belev Almanya ile bir anlaşma imzaladı. Ofisi Musevi Komiserliğinin 21 bölge temsilcisine bir muhtıra gönderdi. "Özel, çok gizli" diye başlıyordu. Bu mesajı aldıktan sonra 24 saat içinde lütfen şehrinizdeki zengin, tanınmış veya halkın temsilcisi olduğu düşünülen Yahudilerin listesini komiserliğe gönderin. Lütfen bu listeye kendi toplumlarında lider olarak hareket eden ve yerel Musevi toplumunda Musevi ruhunu destekleyen veya devlete karşı düşüncelerini veya hislerini ifade eden Yahudileri de ekleyin. Bir sonraki gün Belev, eski Bulgaristan'dan Yahudilerin gönderilmesinin yolunda gittiğinden emin olarak yeni ülkelere seyahat etti. Belev, gizliliğin önemli olduğuna inanıyordu. Sürgün, İçişleri Bakanı Petr Gabrovski'ye bir not da zaten iletilmişti. Çok sıkı gizlilik içinde tutulmalıdır. Buna rağmen Makedonya ve Trakya'dan Yahudilerin sınır dışı edilmesini izlemek üzere güneye gitmiş olan Belev, geri dönerken bu sıkı planında sızıntı olduğunu görmüştü. Şubat'ın sonlarına doğru Sofya polisinin Moşe Eskenazi'ye Yahudi tahliyesini açıkladığı zamanlarda genç bir Bulgar memuru de bu rahatsız edici sırrı tutamayacağına karar vermişti. Liliana Panitsa, Musevi bir arkadaşını aramış ve gizli bir buluşmada Makedonya'daki Yahudilerin sınır dışı edileceğini söylemişti. Verdiği bilgiler güvenilirdi ve kız bunu büyük bir risk alarak dışa vurmuştu. Bayan Panitsa, kimine göre Alexander Belev'in sekreteri ve kimine göre aynı zamanda sevgilisiydi. Aşağı yukarı aynı zamanlarda Musevi bir tanıdıkla sokakta tesadüfen karşılaşan Sofyalı bir gözlükçü, para karşılığında bir parça daha önemli bir bilgi vermeyi teklif etti. Gözlükçü rüşvetini aldı ve hükümetin Bulgaristan Yahudilerini sınır dışı etme planını açıkladı. İçişleri Bakanı gözlükçü Petr Gabrovski ve bir önceki Bulgar faşist örgütü Ratnisi üyesinin kayınbiraderiydi. Gözlükçü, Makedonya ile sınır teşkil eden dağlık bölgeye yakın, etrafı meyve bahçeleri ve buğday tarlalarıyla çevrili sakin bir dağ kasabası olan Köstendil'de büyümüştü. Gelecek birkaç gün içinde güzel gölgeli sokaklarıyla, bir çubukta elma şekeri ve kiraz satan sokak satıcılarıyla, kuzu çorbası ve Bulgar şarabı satan aile kafeleriyle Bulgaristan'ın meyve sepeti olan bu yer, Bulgar Yahudilerinin geleceklerine karar verilecek olan savaş meydanı olacaktı.